Dolayısıyla adımız ve
yemek
uğurumuz için...
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bağımlı çocuklar ve gençlerin yaşamını konu alan Nasır ve Diğerleri belgeseli, New York Sinematografi Ödülleri'nde en iyi belgesel ve 7. United States Film Festivali'nde ise en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Belgesel üzerine TRT yönetmeni Zeynep Keçeciler'le güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Münster Eğitim Ataşeliği'nin 2019 yılı çalışmaları üzerine değerlendirmeleri ve 2020 planlarını Münster Eğitim Ataşesi Necmettin Güler aktaracak bizlere. Ve hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Ankara'da yedik taze meyveyi türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İster götür yanında, ister bırak öyle git. Bir yürek var şuramda, her zaman sana ait.
Bilmem hatırlar mısın, bir masaldık olmayan gerçeğin çöllerin. İki cahil fidan. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Bitsin artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Her zaman sana ait. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Bitsin artık bu ıssız gece, cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Adını verdim bir yıldıza, sana güvendim her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Bitsin artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TRT yönetmeni Zeynep Keçeciler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tekrar hoş geldiniz demeliyim. Çünkü gün geçmiyor ki yeni bir ödül haberi, yeni bir başarı haberi almayalım sevgili Zeynep Keçeciler'den. Hani maşallah, ben tahtaya vurmak istiyorum. Allah nazarlardan saklasın. Gerçekten kurumumuzda sizin gibi kıymetli yönetmenlerin var olduğunu bilmek, inanın bizim de göğsümüzü kabartıyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de her zaman zevkle katılıyorum programınıza. Zaten zevkle takip ettiğim ve dinlediğim bir program. Konuk olmaktan her zaman keyif alıyorum.
Ne mutlu bize. Sevgili dinleyiciler, şöyle hatırlatayım. Afgan Kömürü belgeseliyle konuk etmiştik sevgili Zeynep Keçecileri. Pek çok ödülle layık görüldü o belgesel ama sanıyorum hala yarışmalarda yarışmaya devam ediyor.
Afgan Kömürü doyamadı ödülleri.
Maşallah, emeğinize sağlık. Şimdi bir başka ödül ve ben aslında programı açarken söylemediğim başkaca ödüller de var. Onları da yine söyleşimiz esnasında söylemeye devam edeceğim. Bu sefer de Nasır ve Diğerleri belgeseli ödülle döndü. Şöyle fragmanını çok kısa izledim internet üzerinden. O bir dakikalık fragman bile o kadar etkileyiciydi ki hani devamını izlemek için inanın sabırsızlanıyorum. Bilmiyorum ne zaman izleme şansımız olacak.
Nasır ve Diğerleri TRT Belgesel kanalımızda yayında. Çok sıklıkla döndürüyor kanal. Ama tabii sosyal medyaya, YouTube'a yüklemiyoruz. Hala
yasak şu anda,
aynen,
değil mi?
Hala evet. Yarıştığımız için farklı da belgesel festivallerinde. Kanalı takip etmek gerekiyor izlemek için. Evet. Bu vesileyle de TRT Belgesel kanalına buradan teşekkür etmiş olalım. Çünkü hakikaten belgesellerimizin arkasındaki en önemli kilit isim belgesel kanalı.
Evet, ben yayından önce sevgili Zeynep Keçecilere dedim ki hani gerçekten gurur duyuyoruz sizinle, iyi ki varsınız, hani çok şanslıyız sizin gibi bir yönetmenimiz olduğu için dedim. O da bana dedi ki aslında ben çok şanslıyım TRT'de çalıştığım için dedi. Çünkü TRT gerçekten bizim işlerimize çok kıymet veriyor.
Çok emek harcıyor. Bunu piyasada doğrulayacaktır. Belgesele bu kadar yatırım yapan başka bir kurum yok. TRT hakikaten belgesel anlamında duayen isimleri yetiştiren bir kurum. Geçmişe baktığımızda da çok değerli, çok kıymetli yönetmen abi ve ablalarımız vardı. Ve çok değerli, hala da çok değerli çalışma arkadaşlarım var. Çoğu pek çok festivalden ödülle dönen. Belgesele çok ciddi yatırım ve emek harcıyor TRT bu anlamda. Hakikaten İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı da bütün gücüyle arkamızda duruyor. Yani ben Somali'de çok zorlu bir coğrafyada ya da Afgan Kömürü'nde, Afganistan'da çok zorlu coğrafyalarda çalışıyorum ama arkamdaki yönetimin desteğini inkar edemem. Hakikaten bu başka bir şey.
Evet, biz de buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Tabii sizin başlangıçta size o teşekkür etmemiz gerekiyor. Nasır ve Diğerlerinden biraz bahsedelim mi? O belgesel Afgan Kömüründen hemen sonra mı düşündünüz böyle bir projeye gerçekleştirmeyi? Nasıl oldu? O süreci biraz anlatır mısınız?
Şimdi şöyle anlatayım. Biz Afgan Kömüründen önce başka bir belgesel için bu mülteci çocukların yaşamını konu almak için Somali'deki mülteci çocukların, biliyorsunuz Türkiye çok büyük destek verdi bu 2011'deki kuraklıkta ve krizde Somali'ye. Biz de hemen peşi sıra kamp mülteci çocukların durumunu konu alan bir belgesel çekmiştik. Somali'ye girmiştik daha önce. Orada şey gördük. GAD diye bir madde var. Bir ot. Ne yazık ki bu Somali'de, yani hani Somali'de yetişmiyor. Kenya ve Etiyopya'da yetişiyor ama günde işte 100 uçak kalkıyor, geliyor ve 1 milyon dolar harcıyor Somali gibi fakir bir ülke. Yoklukla mücadele eden bir ülke bu maddeye. Bütün halkın bağımlı olduğunu gördük. Ve dediler ki işin daha da acısı Zeynep Hanım, bunu çocuklar çok genç yaşta kullanır. Çok fazla tabii iç savaş, terör var ve çok fazla ebeveyn kaybı var. Çocuklar kimsesiz, sosyal bir devlet yok. Onlara sahip çıkacak bir yapılanma yok ve çocuklar sokakta. O yüzden de bu maddeye çok hızlı alışabiliyorlar. Bu maddeler de yani GAT pazarları kuruluyor, görmeniz lazım. Yani açık pazar yeri.
Satılıyor bayağı pazarda, aynen, yemekte yenecek bir ot
satılıyor
gibi.
Satılıyor ve biz ilk gördüğümüzde zaten anlamadık yani hani onun bir madde olduğu.
Uyuşturucu bir madde
evet,
olduğunu.
Evet aynen, bağımlılık yarattığı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Türkiye'de bir pek çok diğer Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de 2 sene hapsi var yani hani üzerinizde yakalandığı anda. Ve bunu yani 7-8 yaşında çocuklar kullanıyor. Onun üzerine hep kafamızın bir köşesindeydi. Afgan kömürünü bitirdikten sonra bizi tekrar davet ettiler Somali'ye. Bunu çekmeye hala istiyorsanız biz size destek olacağız.
Ve hani yani böyle, aslında talep onlardan gelmiş aynen, gibi oldu.
Onlardan gelmiş gibi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da projede bize çok büyük destek verdi. Ve şey dediler yani hani Türkiye olarak biz Afganistan'daki asıl, çok pardon, Somali'deki asıl sosyal problemin bu uyuşturucu madde olduğunu düşünüyoruz. Bunun yasaklanması, evet, ya da en azından sınırlandırılması çok büyük problemlerini çözecektir ülkenin. Duyarlılık yaratacak projelere ihtiyacımız var. Bu vesileyle girdik aslında.
Evet. Ya aslında siz tabii biraz da kadın olmanızın da bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çocuklara karşı farklı bir bakış açısıyla bakıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü hani ben sizin yerinizde olsam herhalde ben de aynı duygularla bakardım. İnsan o kadar içi acır ki o minicik yavruları o tür aynen bir bağımlılıkla öyle, karşı aynen karşıya öyle görünce. Hani bilmiyorum neler yapılabilir. Belki bu bir başlangıç olur bu belgesel.
Umarım.
Nasıl devam eder bilemedim.
Şimdi Nasır da aynen 7 yaşında bu maddeyle tanışmış. Annesini kaybediyor. 7 yaşında sokaklarla tanışan genç bir adam. Şu anda 20 yaşlarında. Ama diğer çocuklara yani böyle çok genç ve sokağa düşen çocukları bundan uzak tutmaya çalışıyor. Yani hani Nasır üzerinden
abilik yapıyor
aslında. Nasır üzerinden bunu anlatmaya çalıştık biz. Umuyorum hani Somali hükümeti çok daha sert ve çocuklarını koruyan önlemler alır.
Kaç yılında tam başladınız belgesel çekimlerine?
Biz belgeseli 2018 yılında çektik. 2019 baharı itibariyle yayına girdi. Biraz böyle 3 ay kaldık biz Somali'de. Ama bir seri çektik. Yani işte Nasır ve diğerleri, Miro'nun yolculuğu, Fartun, bunların hepsi GAT ana karakterimizdi ve bu GAT'a bağlı doğan işte problemleri anlatıyordu aslında, bir seriydi. Evet. 3 ay kaldık Somali'de.
Bu arada ismini siz zikrettiniz, dolayısıyla ben de hemen dinleyicilerimize bilgi vereyim müsaadenizle. Fartun ismini verdiğiniz belgesel Floransa Film Festivali, Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü aldı. Miro'nun yolculuğu ise yine New York Movie Awards'da bir onur ödülü aldı. Bu belgesel isimlerini programı açarken söylememiştim. Şimdi yeri gelmişken söyleyelim. O belgesellerle nasıl hani bir serinin devamı gibi mi? Evet. Nasıl bir kurgu yaptınız?
Aslında hepsi birbirinden bağımsız belgesel ama hepsinin ortak noktası GAT.
Evet.
Ve GAT'ın yarattığı sosyal ve toplumsal bir yarayı anlatıyor. Miro'nun yolculuğunda bağımlı bir anne. Biz 3 ay o annenin hamileliğini...
Miro evet, Hanım mı?
Miro aslında Kenya'dan gelen GAT'ın ismi.
Öyle mi?
Fahriye de hamile bir anne. Ve bütün hamileliği boyunca gözümüzün önünde bu maddeyi kullandı. Yani hani bu çok böyle keskin bir bıçak. Yani bir yandan durdurmaya çalışıyorsunuz. Yani işte kullanma, bebeğine zarar veriyorsun. Bir yandan da yapımcısınız, filminizi çekiyorsunuz. Mesela Miro benim çok ağladığım bir belgeseldir, Miro'nun yolculuğu. Çünkü bebek doğdu, 5 ay sonra öldü. Tamamen annenin bağımlılığı yüzünden. Ve bize kucağımıza doğdu o bebek bizim. Ve benim böyle açıp tekrar izleyemediğim bir filmdir Miron'un Yolculuğu. Çok acıklıdır öyküsü. İşte annenin annesini ve babasını kaybedip 12 yaşında sokağa düşüşü. 9 çocuğunun sadece ikisi hayatta ve tamamen bağımlılığı yüzünden. En son 9. Zeynep'ti doğan bebek ve onu da kaybetti 5 ay sonra. O anlamda hani evet ödüller alıyor, biz buna seviniyoruz ama keşke o ödüller Somali'de bir şeyleri değiştirse ve dönüştürse.
Ama bir başlangıç olduğunu ben yürekten söylemek istiyorum. Bu arada son çocuğun adı Zeynep dediniz Zeynep değil mi? Sizin isminiz mi verdi?
Annesinin ismi öyle Zeynep. Orada çakıştık, böyle şey diyorum, kaderimiz çakıştı küçük Zeynep'le ama.
Nur içinde yatsın. Amin. Sonuçta evet. O da bir melek oldu evet. Gönül istiyor ki tabii hiç bu acılar yaşanmasın. Evet. Keşke hiç bu tür belgesellerde de hep güzelliğin, huzurun, mutluluğun, sevginin, sağlığın olduğu belgeseller çekilebilse ama.
Bana onu çok soruyorlar. Yani hep mi bu kadar depresif görüyorsun hayatı? Hayır diyorum, ben sadece savaş bölgelerine, terör bölgelerine giriyorum çünkü. Yani oraları da birinin anlatması gerekiyor. O yüzden bu kadar depresif. Aslında hakikaten umut vadeden işte... Bir şeyler de böyle bir şeyler çekmek istiyorum. Ben de aslında daha pozitif filmler çekmeyi gerçekten çok istiyorum. Ama
gördüğünüzde belgelendirmeniz lazım. Aynen. Adı üzerinde. Hani belgeselse eğer o belgenin bir kanıtı, bir göstereni olmalı. Siz de o görevi üstünüze almışsınız.
Onu da, her seferinde onu söylüyorum. Yani bu coğrafyaya girdiğim zaman bunu duyurmakla görevliyim. Bu da sonuçta belgeselcinin hani ana görevlerinden biri bence. Tarihe tanıklık etmek, onu belgelemek. Keşke dediğiniz gibi bu acılar yaşanmasa, bu coğrafyalarda huzur bulsa.
Evet, yani bir hanım olarak hep bu tür çatışmanın olduğu ya da zorlukların yaşandığı bölgelere gidiyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Bilmiyorum tabii, kadın ya da erkek olmanın o zorlukların yaşanmasında bir farkı var mıdır? Ama hani ne bileyim, kadınlar belki biraz daha naif yaratılışlı olduğu için bunu merak ettim.
Ya aslında evet, dediğiniz gibi yani o coğrafyalarda insan olmak zor. Kadın ya da erkek olmanın çok da büyük bir farkı yok ama şunu gördüm ben her seferinde, ben ekip arkadaşlarımın tamamı erkek, tek bayan benim. Ben onlardan daha dayanıklıyım aslında ve her zaman da bir avantajım oluyor. Çünkü çocuk ve kadınlarla çalıştığım için bana daha çabuk yaklaşıyorlar ve açılıyorlar. Yani erkek yönetmen olsam bu kadar...
İçlerine giremeyebilirdiniz.
Aynen, bu sonuçları... alamayabiliriz. Çünkü onlar bize evlerini açıyorlar, mahremini açıyorlar, öyküsünü sunuyor. Öyküsü, birini düşünsenize, biri sizinle hayatınızda
güveniyor
ve öyküsünü paylaşıyor. Evet. Yani bu çok onore edici bir şey aslında. Yani hani öyküyü sunuyor size. Bunda kadın olmanın avantajı olduğunu düşünüyorum ben.
Haklısınız. Ben de. Şimdi siz anlattığınızda çok empati kurdum gerçekten.
Erkek izleyicilerimiz kusuruma bakmasınlar ama biz kadınlar her zaman daha iyi dinleyeceğiz.
Daha iyi dinleyeceğiz. Daha iyi gözlem yaparız nereden ne çıkacağını ki zaten işte bu kadar ödülün de bence bilmiyorum, o kadın bakış açısına biraz dayandığını düşünüyorum. Hani kesinlikle cinsiyetçi bir yaklaşımla söylemiyorum bunu. Gerçekten hissettiğim için, o hissiyatı algıladığım için söylüyorum. Şimdi bu tabii çok ilginç bir şey. Dediniz ya bize evini açıyor diye. O ilk yaklaşımınız nasıl oluyor? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani yok ben sana anlatmak istemiyorum da diyebilir. Sizi gören. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Onlara ne diyorsunuz? Ne anlatacağınızı söylüyorsunuz?
Mesela Nasir'de biz şöyle tanıştık. Benim danışmanıma böyle bir konuyu çekeceğimi söylemiştim ve o sadece onların yaşadığı bölgeyi ve sokağı buldu.
Danışmanınız kim?
Jüverya Abdullahi ve Muhammed İksap.
Nereliler?
İkisi de Somalili. İkisi de Somalili. Jüverya da bir bayan ve Jüverya yani diğer, işte o bölgeye askersiz ve korumasız, güvenliksiz girmek çok zor. Somaliler girmiyor çünkü bağımlı gençlerin ve çocukların yaşadığı bölge, bir yandan GAT bir yandan Bali kullandıkları için hani davranışları da kontrolsüz olabiliyor.
Tabii.
Ama işte böyle şey diyorum, cesur kadınlar hayatı değiştirebilir. Jüverya girmiş ve sadece o coğrafyayı ve bölgeyi bulmuş. Bana dedi ki yani içlerinden ana karakteri tabii seçmek sana ait. Yani benim çok sana sadece yaşadıkları yere giriş izni alabildim. Gittik, uyuyordu herkes ve böyle
saat
yerlerde
kaçtı? Hani uyuyor dediğiniz sokak, için sordum.
Sokaklardalar saat 9:30-10 gibi.
Akşam
sokak,
mı?
Gündüz. Ama tabii bağımlı evet, insanlardan
evet, evet,
bahsediyoruz.
Onu vurgulamak için sordum.
Kaldırımlarda yatıyorlar hepsi. Kullandıkları maddenin verdiği bağımlılıkla. Ben böyle işte bakındım ve şey yaptım. Biraz çekim yaparken Nasır'la göz göze geldik. Ben benimle göz teması kuran kişiyi seçerim her seferinde. Çünkü o göz teması kurması demek...
Demek ki bana ilgi gösterdi aynen, o anda anlamını taşıyor.
Benim sana anlatacak bir öyküm vardır benim için. Yani ben bunu mesaj olarak alırım hep kendime. Sonra Nasır'a dönüp şey dedim. Yani ne istiyorsun benden dedi.
Ben dilini nasıl anladınız?
Çeviri yapıyor. Şu var yanımda sürekli.
Hep yanınızda
evet,
sizin.
Evet, hep, evet, kesinlikle yanımda.
Hangi dili konuşuyorlar?
Somalice, yerel bir dil.
Yerel dil konuşuyor.
Bir de mır diye bir telaffuzumu mazur görsünler. Bir yerel Afrika dili konuşan gruplar da var Somali'de.
Nasır hangisi? Somalice dili
konuşuyor. Evet. Dedi ki çok açım, bana bir sandviç al. Gittik işte ton balıklı sandviçler yaptırdık. Sonra dedi ki tamam öğleden sonra gel, çekim yapabilirsin benimle. Sonra öğleden sonra gittiğimde inanılmaz madde kullanmıştı. İnanılmaz ve hiç böyle beni algılayabilecek Nasır değildi. Ben kaldırıma oturdum. Gene böyle yiyecekler götürmüştüm yanımda. Sandviçler götürmüştük çocuklar için. Kaldırıma oturdum. Dedi ki bana kalk oradan dedi. Orası benim kaldırımım dedi. Ben de sandviçimi yiyordum. Dedim ki sandviçimin yarısını veririm kaldırımda oturmama izin verirsen. Baktı böyle bana. Dedi ki tamamını ver kartonumda yatmana izin vereyim bütün gece. Onunla başladı ve devam etti.
Çok tatlı anlatmış.
Aslında tamamen insani ilişki kurmakla alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani mesela Fahriye ile o hamile anneyle Nasır'ı çekerken Gat Pazarı'nda karşılaştık. Ve benden çok açım para ver dedi. Dedim ki yemeğe gidelim para vermeyeceğim. Çünkü hamilesin ve
o parayı niçin kullanacağını biliyorum.
Ama böyle insani ilişkilerle başladığı zaman o size güveniyor. Yani işte bebeğine mama alırsanız. Yani mesela ben Fahriye'nin çadırında kalıyordum.
Bütün bu 3 ay süresince aynı çadırda mı yaşadınız?
Hayır, git büyükelçiliğe giriş çıkışlarımız oldu. Ama yani zaten güvenlik gerekçesiyle her Afganistan'da karakterimin olduğu köyde birebir yaşayıp kalabiliyorum ama Somali bu anlamda daha yoğun terörün yaşandığı bir bölge ve biraz daha kısıtlı imkanlarımız. Yani her seferinde değil, işte birkaç gece dışarıda kalabiliyorsunuz, sonra büyükelçiliğe dönmek zorundasınız falan. Böyle çok ciddi güvenlik tedbirleri alınarak çekildi Somali. O zorlu bir coğrafya, o anlamda daha zorlu bir coğrafya. Ama Afganistan'da işte köy evlerinde ya da işte karakterimin evinde rahatlıkla kalıp çekim yapabiliyorum, çalışma yapabiliyorum. Ama Fahriye'de de mesela işte o maddeyi çekmiş, orada bir yerde sızmış, 2 yaşında bebeği var, onun altını değiştirdi, uyanıyor ve siz onun altını değiştirdiğini, karnını doyurduğunu gördüğü zaman o size güveniyor.
Güvenmeye
diyor ki
başladı.
Bebeğime, evet. Bebeğime baktı. Yani demek bu bir anne için önemli bir
doğru.
Şey. O yüzden hani tamamen genç prodüktör arkadaşlarıma da bunu söylüyorum ben. Sadece insani ilişkiyi kurmak, o duygusal ilişkiyi kurabilmek önemli olan.
Kaç kişilik bir ekipsiniz?
Biz aslında 2 kişiyiz. Sadece son çekimimizde 3 kişiye çıktık. Ama genelde 2 kişi giriyoruz. O lokal ama mihmandarlarımız oluyor. Yani buradan 2 kişi gidiyoruz. Oradan 2 danışmanımız oluyor. Bazen tek danışmanımız oluyor. Bazen aracı da kendimiz kullanıyoruz. Bazen şoförümüz oluyor. Ama o hani bölgenin ne kadar güvenli olduğuna ve bizim ne kadar risk alabileceğimizle bağlantılı. Hı hı.
Danışmanlar hep sizinle birlikte
evet,
mi?
Evet, hep bizimle birlikte.
Çünkü çeviri de yapmak zorunda.
Aynen, aynen.
Nasır belgeseli daha doğrusu Nasır ve diğerleri belgeseli kaç gün sürdü?
Dediğim gibi bu 3 aylık sürenin
içerisinde. Tamamı 3 ayda bitti.
Evet tamamı 3 ayda
tamam,
ayda
ben
bitti.
Nasır ve diğerleri işte 3 ay, öbürü 3 ay, öbürü
hayır,
3 ay
hayır,
gibi.
Hayır, biz girdik ve 3 ay boyunca Mogadişu'da kaldık. Bu arada da karakterler, her bir film diğer karakteri doğurdu. Paralel bir şekilde takip ettik.
Evet.
Ama en büyük kısmı Nasır'a harcadık tabii. Günün en yoğun kısmını. O yüzden... Nasır'ın yaklaşık herhalde çekim günü 45 falandır. 40, 5 Ekim günü vardır Nasır'ın.
Peki Nasır, o diğerleri kaç kişi? Yani kaç kişilik bir çocuk grubundan bahsediyoruz?
Çok kişi. Yani yüzlerce çocuk var o sokaklarda. Yani kilometre 4 denilen bir bölge. Ve orası, bu taraf parlamento, bu taraf Somali Cumhurbaşkanlığı. Tam ortalarında, herkesin gözü önündeler aslında. Ama o adada bütün bağımlı çocuklar yaşıyor.
Evet.
Ve gençler yaşıyor.
Ne yazık ki. Bilmiyorum, bu belgesel gönülden diliyorum. İnşallah hani bir umut ışığı olur. Nasır hala kullanmaya devam ediyor mu o maddeyi?
Ne yazık ki evet.
Neler yapılabilir tabii ona bilemiyorum ama dediğim gibi inşallah bu belgeseller bir umut ışığı olur ve bence yurt dışında gösterildiği zaman ve bu ödüllerle dönüldüğü zaman hani bir medya oluşturuyorsunuz aslında siz kendiniz birebir bu belgeselleri yapmakla. Amerika'dan, işte Floransa'dan, farklı farklı ülkelerden, nice nice bölgelerden, evet orada böyle bir halk yaşıyor ve onlar ne yazık ki madde bağımlılığıyla savaşıyor, savaştıklarının farkında olmadan savaşıyor. Ve hani belki biz neler yapabiliriz diyen bir kitle oluşturursunuz diye ümit ediyorum.
Çünkü terör, çatışma, kuraklık, o kadar umutsuzluk var ki, yani bu hayata sadece bu gatı kullanarak dayanabileceklerini düşünüyorlar. Keşke bütün problemler çözülse ve GATT dediğimiz o madde ortadan kalksa hayatlarında.
Evet, bir anda alıp kaldırıp yasaklamak da belki
çok zor, tam çözüm değil. Çok zor Somali için. Çok zor görünüyor.
Yakında yeni bir belgesel çalışmanız olacak mı?
Biz aslında Eylül ayı itibariyle Afganistan'dan döndük. Şu anda iki tane güzel projenin kurgu aşamasındayız. Umarım çok yakında, Nisan gibi diyelim, yayına gireceğiz.
Onlar nerelerde çekildi?
Biri Bamyan velayetinde çekildi Afganistan'ın. Diğeri de Pencap. Yine Afganistan.
Yine Afganistan. Size çalışmalarınıza sonsuz kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hem nice nice böyle ödüllerin devamına hem de o ödüllerin gerçekten o halk için yapılan iyiliklerle hak ettiği yere geleceğine yürekten inanıyorum. Siz de ayrıca şahsınızda ve tüm ekip arkadaşlarınıza da çok tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, belgesel üzerine konuştuk bugün. Sevgili TRT yönetmenimiz Zeynep Keçeciler bizlerle birlikteydi. Nice nice ödüller var. Biz bugün Nasır ve Diğerleri belgeselini özellikle onun üzerinde konuşmak istedik. Hem buradan da Somali'deki kardeşlerimize selamlarımızı iletmiş olalım. Hem de sevgili Zeynep Keçecilere de çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür kıymetli çalışmalarının da devamını diliyoruz ve yayınımıza katıldığı için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yolları benim umudumdur, yolları kapatmayın. Başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığım vurmayın yüzüme kar taneleri. Kol kola girip yalnızlığım, vurmayın yüzüme kar taneleri. Çok özledim, ezberledim beklemeyi. Özledim hem de çok özledim, ezberledim beklemeyi. Yollar benim bulundumdur, yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma, durun kar taneleri. Yollar benim bulundumdur, yolları kapatmayın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Münster Eğitim Ataşesi Necmettin Güler Beyefendi var. Sayın Güler, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Münster Eğitim Ataşeliği'nin 2019 yılı çalışmalarını isterseniz değerlendirelim. Sonrasında 2020'de neler planlanıyor? Bu konuda konuşalım.
Peki. Müşteri Eğitim Ateşeliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı temsilciliklerinden bir tanesidir. 1985 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 35 yıldır Müşteri Başkonsolosluğu binasında hizmet vermektedir. Kuzey Vestfalya Eyaleti'nde görevli bir başkonsolosluğumuz biz. 16 milyonluk nüfusu var Kuzey Vestfalya Eyaleti'nin ve Almanya'nın en büyük eyaletlerinden bir tanesi. 1 milyonun üzerinde de Türk vatandaşımız, Türk kökenli insanımız burada yaşamaktadır. Bu yoğunlukla beraber Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde 4 başkonsolosluğumuz bulunmakta. Eyalet sistem içerisinde 5 tane valilik var. Bizim bölgemizde de 2 tane valilik bulunmakta. Benim hizmet ettiğim bölgede Türk pasaportu taşıyan Türk nüfus 100 bin civarında, ancak Alman vatandaşı olan ve çifti vatandaş olanlar dahil edildiğinde yaklaşık 250 bin Türk kökenli insan olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ve bunların yaklaşık 50 bin civarında da okul yaşında olan çocuk olduğunu tahmin etmekteyiz. Hı hı. Tabii bunlar tahmin, çünkü elimizde net rakamlar yok. Alman vatandaşı olanların istatistiğini tutamıyoruz.
Evet.
Eğitim Ateşeliği olarak vatandaşlarımızın bölgemizdeki eğitimle ilgili iş ve işlemlerine yardımcı olmaktayız. Amacımız Türk çocuklarının gerek içinde yaşadıkları Alman toplumuna, gerekse ana vatan Türkiye'ye ve dünyaya faydalı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için katkıda bulunmak. Ateşeliğimizin yürüttüğü işlerden birisi, belki de en önemlisi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu adına liseye kadar olan karne ve diplomaların denkliklerini yapmaktır. Ki genelde bu denklikler Türkiye'ye dönmek isteyen veya Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyenler ve yine Almanya'da açık lise programları var bakanlığımızın, oraya kaydolmak, orada lise diploması almak isteyenler, açık üniversite okumak isteyenler talep etmektedir. Ateşelik olarak yine Türkiye'den gelen, kendi imkanlarıyla gelen, Almanya'ya lisans ve lisans üstü eğitim almaya gelmiş olan öğrencilerin dosyaları tutulmakta. Özellikle erkek öğrencilerin askerlikle ilgili erteleme işlemlerini takip etmekteyiz. Ve vatandaşların ayrıca yine gerek yüz yüze gerekse telefonla bizden bilgi almak isteyen, eğitim konularında, Türkiye'deki eğitim imkanları konusunda sorular olan vatandaşlara da yardımcı olmaktayız. Ve yine tabii ki buradaki vatandaşlarımızın Türkçeyi unutmamaları, Türkçeyi öğrenmeleri anlamında çalışmalarımızın ağırlık merkezini Türkçe dersleri oluşturmakta. Görev bölgemizde bakanlıklar arası ortak kültür komisyonunca görevlendirilen, yani Türkiye'den gelen öğretmenler yok. Ancak Alman Eğitim Bakanlığı'nın istihdam ettiği öğretmenler var. Bu öğretmenlerin girdiği derslerde aşağı yukarı benim bölgemde Türkçe derslere toplam 11.500 civarında öğrenci katılıyor. Bunlar ana dil dersi, bir kısmı da yabancı dil olarak okullarda verilen dersler. Bu yabancı dil dersi derslerinde notla değerlendiriliyor ve sınıf geçmeye etki ediyor. 124 tane yine görev bölgemizde Türkçe dersi veren öğretmen var. Bunlardan 70 tanesi ana dil dersi öğretmeni, 54 tanesi ise yabancı dil dersi Türkçe öğretmeni. Ve yine görev bölgemizde Türkiye'den gelmiş veya burada yetişmiş, burada liseyi bitirmiş, üniversite okuyan toplam Türk pasaportlu öğrenci sayımız da 2039. Yani bunlar Türk pasaportlular. Eğer Türk pasaportlu olmayan, daha doğrusu Alman vatandaşı olanlar buna dahil değil. Onlarla beraber aşağı yukarı 6.000 civarında öğrenci olduğunu tahmin etmekteyiz. Temsilciliğimizce yürüttüğümüz çalışmalardan bahsedecek olursak, bu yıl 6.sını gerçekleştireceğimiz İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması var. Geleneksel olarak her yıl Mart ayında İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışması yapmaktayız. Ve yarışmanın akabinde İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da anıyoruz. Sonra dereceye giren çocuklara, hatta bütün katılan öğrencilere ödüllerini veriyoruz. Yarışmamızın amacı Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek. Öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak. Dilimizin en güzel ifade şekillerinden birisi olan şiir sanatına Almanya'da yaşayan Türk öğrencilerin ilgi duymalarını temin etmek, geçmiş ve gelecek arasında tarihi, milli, manevi köprü kurabilmelerini sağlamaktır. Bu vesileyle sizin aracılığınızla 9 Mart'a kadar başvuruların devam ettiğini de ifade etmek istiyorum.
Evet, duyurmuş olalım biz de mikrofonlarımız aracılığıyla.
Evet, sağ olun. Bu yarışmaları genellikle biz programlarımızı buradaki yerel STK'larla birlikte organize etmekteyiz. Buna çok önem veriyoruz. Yine bu yarışmayı da Gütersloh şehrindeki Türk Veli Derneği, yine orada Cami Derneği var ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte üçünün desteğiyle yapacağız. Yine buradaki Türk çocukların başarılarının takdir edilmesi, teşvik edilmesi anlamında Berlin Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda başkonsolosluklarca gimnazyumu yani liseyi en iyi notla bitiren Türk öğrencilerine her yıl ödül verilmektedir. Biz de eğitim atişeliği olarak bu öğrencilerin alanda belirlenmesi çalışmalarına destek veriyoruz. Alman makamlarıyla irtibata geçerek veya vatandaşlara duyuru yaparak. Bir diğer konu yaptığımız çalışmalardan tabii milli bayramların kutlanması. 23 Nisan, 19 Mayıs. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bölgemizde çok coşkulu kutlanıyor. Farklı dernekler sahiplenmişler. Yani her yıl bölgemizde diyebilirim ki 8-10 dernek çocuk bayramını kutluyor. Biz de kutlamalara hem katkıda bulunuyoruz hem de katılıyoruz.
Evet.
Ayrıca yine başkonsolosluğumuzda da makam devri, oturma törenleri yapmaktayız.
Evet Sayın Güler, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sizin nezdinize evet. De tüm ataşelik çalışanlarına da kolaylıklar dileklerimizi iletin lütfen. Münster Eğitim Ataşeliği'nde gerçekten çocuklarımızın hem Türkçe'ye daha vakıf olabilmeleri evet. için çok kıymetli çalışmalar yapıldığını öğrendik. Biz de çok mutlu olduk. Size de kolaylıklar evet. diliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle.
Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Münster Eğitim Ataşesi Necmettin Güler telefon hattımızın diğer ucundaydı. Münster Eğitim Ataşeliği'nin 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdik ve 2020 planları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. We'll be right back.
Yatma gönlünü, sevdiğim ne olursan. Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi. Göreceksin beni, sabret geleceğim. Sil gözyaşım olur şimdi. Hasret bana, gurbet bana, demem o ki yokluğun zor gelir bana. Asmışım resmin baş yastığıma, geleceğim sabret. Karartma gönlünü, sevdiğim olursan. Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi. Göreceksin beni, sabret geleceğim. Sil gözyaşın olur şimdi. Selam ederim uzak gecelerden. Koyma başın üzgün yastığına. Kahrolurum bilirsen gözyaşını. Geleceğim sabret. Karartma gönlünü, sevdiğim olursan. Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi. Göreceksin beni, sabret geleceğim. Sil gözyaşın olur şimdi. Karartma gönlünü, sevdiğim olursan. Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi. Göreceksin beni, sabret geleceğim. Sil gözyaşın olur şimdi.
Yaşayan Türküler.
Ankara'nın Keskin ilçesinin Cinali köyünde 1924 yılında Sefer adında bir erkek çocuk doğar. İlkokulu köyünde okuyan Sefer, 15 yaşından sonra ailesinin tüm rençberlik işlerine yardım eder, yürütür. Güçlüdür, kuvvetlidir Sefer. Köyde herkes tarafından sevilir. 20 yaşına gelince de Seyifli köyünden Hatice'yi istetir. Söz kesilir, düğün olur, evlenirler. Aradan 3 ay geçince Sefer ince hastalık denilen vereme tutulur. Doktorlar bir çare bulamazlar. Ta Ankara'lara götürülür ve 20 Haziran 1944'te garip Sefer ölür. Bu türkü Sefer için yakılmıştır. Thank you. Ankara'da yedik taze meyveyi. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de sildirmeyin künyeyi. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası yalan ağlasın. Ankara'yla şu keskinin arası, arasına kara duman durası. Çok doktorlar gezdim, yokmuş çaresi. Söyleyin anneme, annem ağlasın. Babamın oğlu var, beni neylesin? Trene bindim de tren salladı. Zalim doktor ciğerimi elledi. İyi olursun dedi, geri yolladı. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası yalan ağlasın.
Söyleyin anama, anama
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinde Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikteydik. Mustafa Murat Bayram'ın sesinden Ankara'da Yedik Taze Meyve'yi türküsünün öyküsünü dinledik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.